Ayrım 7.
Sayfa 79. Eğer Freudçu ben kavramları üzerinde düşünmelerine bile izin verilmezse, insanlar Freudçu ben kavramlarının ötesine nasıl geçebilirler diye sorulabilir. Fakat zamanlar hızla değişiyor. Papa II. Jean Paul'ün yönetimi altındaki Katolik Kilisesi, şimdi artık Darwin'in 1859'da yayınlandığı günden beri yasaklanmış kitaplar kataloğunda liste başı olan Türlerin Kökeni kitabının eski ahitteki tekvin ile uyum içinde olduğunu kabul ediyor. Bu durum bütün kavga bitti anlamına gelir diye düşünüyorsanız haklısınız. Daha yakınlarda Papa II. Jean Paul'ün Katolik Piskoposlara gönderdiği Fides et Ratio, İman ve Akıl başlıklı genelge bütün Katolikleri felsefe üzerinde yoğunlaşmaya teşvik ediyor. London Daily Telegraph gazetesi bu haberi Papa'nın filozof kadresi daha önceki papaların benzini arttırdı diye veriyor. Papa sadece batılı filozofları takdir etmekle kalmıyor, kutsal Hint metinlerini, Buda'nın öğretilerini ve Konfüçyüs'ün eserlerini de beğeniyor. Böylece şimdi yeni bir belagat mirasına konmuş olduk. Papa Katolik mi diye sormak yerine Papa filozof mu diye sorabiliriz. Birçok insan yaşamlarının içinden nereye gittiklerinin farkında olmadan uçurumun tam kenarına kadar sendeleyerek gidiyor. Bu bazen görevleri düşüncelerine kültürel bir ifade vermek olanların artık gerçekliğe bakmayıp çabuk bir başarıyı, hayatı yaşanmaya değer kılan şeyler konusunda sabırlı bir araştırmanın meşakkatine tercih etmeleri yüzünden meydana gelmektedir. Papa II. John Paul. İlahiyat ile felsefe arasındaki bu yeni ortaklık doğrudan doğruya halk tabanına yayılmaktadır. İlahiyat ile felsefe arasındaki bu yeni ortaklık doğrudan doğruya halk tabanına yayılmaktadır. Şahsen zen egzersizlerimde ve kahvaltılarımda bana sık sık cizvit, Roshi Robert Kennedy eşlik etmektedir. Dipnot, Roshi, bir zen Budist keşiş cemaatinin ruhi lideri. Evet doğru duydunuz, o hem bir zen ustası ve hem de bir cizvit papazıdır. Robert Kennedy'nin kitabı Ekçe'de tavsiye edilmektedir. Dahası var, New Jersey'de küçük bir Katolik yüksekokulu olan Felician College, benim lisansüstü felsefe uygulaması derslerimin verildiği ilk muadil Amerikan Yüksek Öğrenim Kurumu olmuştur. Benim bakış açımdan Katolik Kilisesi çok kimseyi etkileyen bir felsefi rönesans geliştirmektedir. Hem Katoliklik için hem de felsefe için ne kadar ilginç ve ne iyi. İlk modern düşünürler. 17. yüzyılda ortaya çıkan ilk modern filozoflar karanlık çağın sona ermesinin alameti oldular. Francis Bacon, Thomas Hobbes, René Descartes ve Galilei'nin diğerleriyle birlikte başlattığı felsefi devrimden sonra dünya artık asla eskisi gibi olamayacaktı. Bacon, bilgi güçtür diye ilan ederek bilimin iman ile kılıç arasında çok önemli bir üçüncü yol olduğunu ortaya koydu. O sırada bilim sözü daha türetilmemişti bile. Fakat Bacon'ın dikkatleri deneysel bilgiye çekmesi, dünyayı yeni bir biçimde yaşamanın ve deneye tabi tutmanın temelini attı. Fiziksel görüngülerin özgül durumlarını, geçerlilikleri sonradan denenebilecek varsayımlar şeklinde genelleştirmenin önemini vurguladı. Dünyayı tanımak için hem usa vurmanın ve hem de deneyin gerekli olduğuna inanıyordu. Bize bilimsel yöntemi gösterdiği için dünyamızın Bacon'a şükran borcu vardır. İnsan gücü insan bilgisiyle birleşir. Çünkü sebebin bilinmediği yerde istenen sonuç elde edilemez. Doğaya hakim olabilmek için doğanın sözünü dinlemek gerekir. Doğanın inceliği, duyuların ve kavrayışın inceliğinden kat kat üstündür. Francis Bacon. Bacon parasal ve kültürel ayrıcalıkları olan bir aileden geliyordu ve söylev biçimindeki Latince bilgeliklerini not almak üzere yanında bir sürü sekreter çalıştırmaktaydı. Thomas Hobbes da gençliğinde Bacon'ın yazıcısı olarak çalıştı ve kendisinden çok şey öğrendiği akıl hocasını sonradan geride bıraktı. İlk büyük modern düşünürlerden biri olan Hobbes, ilk siyasal bilimci ve ilk deneysel psikologdu. Başlangıçta hiçbir kuramı olmadan insanların yaptıklarını gözlemleyerek insan doğasını öğrenmek amacıyla yola çıktı. Bu sonradan Freud'un da yararlanacağı bir yöntemdi. Hobbes, insanların doğuştan bencil olduklarını ve barışı korumak için uygarlığın ve otoritenin denetleyici baskısına muhtaç olduklarını gözlemledi. Zihin ile maddenin bir arada varoluşu konusundaki ünlü ve açık ifadesi için René Descartes'a şükran borçluyuz. Zihin ile beden arasındaki bölünmenin ve karmaşık karşılıklı ilişkilerin kabulü, felsefi danışmanlığı mümkün kılan şeydir. Zihninizin beyninizden farklı olarak soruları, kuşkuları, yanlış bilgileri, sakat yorumları ve tutarsızlıkları olabilir ama bir hastalığı olmaz. Hastalık bedensel bir sorundur. Bu yüzden gerçekten beyninizde kaynaklanan bir sorununuz varsa veya olduğunu zannediyorsanız bir doktora gitmelisiniz. Düşünceler ve inançlar yalnızca bedensel ya da hiç bedensel olmayıp zihinsel durumlardır. Bu nedenle felsefi bir danışman bedenleri tedavi etmek yerine zihinleri geliştirmeye yer açmak için Descartes'in bu ayrımına dayanır. Descartes'in öbür katkısı yukarıdaki kuramsal katkısından daha tatbikidir. Bütün kuşkucuların en ustası olarak o, gerçekliğinden tek bir kuşku dahi kalmaksızın emin olana kadar herhangi bir şeyin gerçek olduğunu asla kabul etmemeyi kendine ilke edinmişti. Gerçek inançları kuşkulu veya sahte olanlardan ayırmak için bildiğimiz veya bildiğimizi sandığımız her şeyi dikkatle gözden geçirmenin gerekliliğine inanırdı. Öğretmenlerin veya duyularının bildirdiği en küçük bilgi kırıntısını dahi kabul etmek istemez ve dikkatli bir incelemeye dayanıp dayanamayacağını görmek için her şeyi eleştirinin ışığında sınardı. Descartes'in diğer ünlü katkısı olan "Düşünüyorum öyleyse varım" özdeyişi, neyin gerçek ve doğru olduğunun bulunması konusundaki sorumluluğu birinci şahsa kaydırmaktadır. Bu görüş, kavrayış anahtarı olarak duyulara ve duyguya değil, düşünceye prim vermekle felsefi danışmanlığın temelini de oluşturmaktadır. Galilei fiziksel görüngülerin doğasına bakmak ve kabul edilmiş öğretiyi yalanlasalar bile, gözlemlerinin ortaya çıkardığı şeyleri söylemek cesaretini gösterdi. Eğer gerçekler kurama uymuyorsa gerçeklerin değil, kuramın yanlış olduğu yolundaki temel önermeye sadık kaldı. Örneğin Aristo, ayın kusursuz bir küre olduğunu bildirmişti. Ama teleskopunu göklere çeviren ilk insan olan Galilei, ayın kraterleri ve dağları olduğunu derhal gördü, sapkınlıkla itham edildi. Psikiyatri 17. yüzyılda mevcut olsaydı, Galilei vakası Aristo kusursuzluğuna karşı gelme bozukluğu veya ay krater ve dağ sendromu olarak teşhis edilebilirdi. Deneyici düşünürler. Bu ilk modern filozoflar algı ve deneyimin dünyayı kavramanın anahtarı olduğu konusunda birleşen Hume, Berkeley ve Locke gibi deneyici İngiliz düşünürlerinin yolunu açtılar. Platon, bildiklerimizi akıl sayesinde bildiğimize ve ortaya çıkarmak için bazen bir rehbere veya ebeye ihtiyaç duysak bile, esasen içimizde bu bilgiyle birlikte doğduğumuza inanırdı. Deneyiciler ise akıldan çok deneyimi mercek altına alarak doğrudan doğruya bu fikre tepkilerini ortaya koydular. Şeyleri duyularımız aracılığıyla deneyimlemenin ne anlama geldiği konusunda düşündüler. Kendilerinden önceki ilk modern düşünürler gibi onlar da daha özenli bir bilimsel araştırma için gerekli sahnenin kurulmasına yardımcı oldular. John Locke'un bize bıraktığı ünlü fikir mirası, yeni doğan bir çocuğun beyninin boş bir levha veya boş bir yaprak gibi olduğu görüşüdür. Locke, zihinlerimizin tamamen etkilenebilir olduğuna ve bütün bilgilerin kendi dışımızdan gelen etkiyle oluştuğuna inanıyordu. Deneyimlerle kazanılan bilgileri izlenimler, yani görerek, işiterek ve diğer duyularımız aracılığıyla elde ettiğimiz bilgiler ve düşünüşler, içe bakış sayesinde ve zihnimizin düşünme, inanma, imgeleme ve isteme gibi işlemleri aracılığıyla elde ettiğimiz bilgiler olarak ikiye ayırıyordu. Her ne kadar ben sadece kısmen haklı olduğunu düşünüyorsam da, Locke'un düşünceleri felsefi danışmanlık açısından çok etkilidir. Locke, doğuştan gelen hiçbir fikir olmadığını iddia ederken, örneğin doğuştan gelen bir dil öğrenme yeteneğimiz bulunduğuna inanan birçokları ondan ayrılmaktadır. Ancak onun haklı olduğu nokta gerçekten öğrendiğimiz dilin işittiğimiz, yani deneyimlediğimiz dil olduğudur. Boş bir yaprakla yola çıkmak, çocukların kendi değerlerini oluşturma yeteneğine sahip olmadan çok önce değerler ve ön yargılar edindikleri anlamına gelir. Çocuklar gerçekten de birçok şeyi eleştirmeksizin kabul ederler. Bu durumun anne babalar, öğretmenler ve genç beyinlere şekil verme sorumlu olan herkes için önemli anlamları vardır ve bu fırsatın bize verdiği muazzam mesuliyeti ortaya koyar. Çocuklarımız eğer intihar ediyor, adam öldürüyor, uyuşturucu kullanıyor ve gittikçe artan sıklıkla sağa sola çılgınca saldırıyorlarsa, ki bunu gerçekten yapıyorlar, bu onlara verdiğimiz derslerde kesinlikle bir yanlışlık olduğunu da akla getirir. Bu aynı zamanda boş yaprağınıza yazılmış olanlar eğer yanıltıcı veya size zararlıysa, felsefi danışmanlığın gerekli silgiyi bulma ve daha uygun ve yararlı fikirler yazma konusundaki yardım gücünü de akla getirir. Locke gibi deneyimlerimizin dışında hiçbir fikre sahip olmadığımıza ve bütün fikirlerimizin duyu, izlenimlerimizden kopyalandığına inanan David Hume, deneyici düşünceyi uç bir noktaya vardırdı. Hume aynı zamanda zorunlu sebep diye bir şey olmadığına ve herhangi iki olay arasında nedensel bir bağ kuramayacağımıza inanıyordu. Biz sık sık geçmiş deneyimlerimize dayanarak eğer bu topa bir sopayla vurursam top hareket edecektir gibi belli bağların varlığına hükmederiz. Ancak sırf geçmişte belli bir tarzda meydana geldiği için bir şeyin gelecekte de aynı tarzda meydana geleceğinin hiçbir garantisi yoktur. Aynı şekilde bir şeyin sırf düzenli olarak diğerini takip etmesi, bunlardan birincisinin ikincisine yol açtığını kanıtlamaya yeterli değildir. Zihninizi susturmak her ne kadar zor olsa da bu sav ziyadesiyle özgürleştiricidir. Zorunlu sebebi inkar etmek, takdiri ilahi veya kader diye bir şey olmadığını söylemekle aynı şeydir. Bu da değişebileceğinize inanmanın kapısını açan bir anahtardır. Akılcı düşünürler, rasyonalistler. Immanuel Kant'ın başını çektiği 18. yüzyıl akılcı düşünürleri mantığı yeniden vurgulayarak Platon'a gönderme yapan dipnotları genişlettiler. Ancak Kant ve akılcı düşünürler, Locke'un boş levha üzerine yazan yegane tebeşirin deneyim olduğunu söylediği noktada, mantığın da orada izlenimler bıraktığını ileri sürerek Platon'un yanında yer alırlar. Deneyiciler bir şeyi deneyip çalışıp çalışmadığına bakar ve bunun sonuçlarına dayanarak onu düzeltirlerken, akılcılar ise her şeyden önce bir şeyin nasıl çalıştığına bakarlar. Akılcı düşünürler bilginin bir biçiminin diğerine yol açtığına ve bütün bilgileri birleştirmenin bir yolunu bulmanın mümkün olduğuna inanmışlardı. Kant aklın da sınırları olduğunu farkındaydı. Dünyanın görüngüler alanı, duyularımızla algıladığımız şeyler bize göründüğü biçimiyle dünya ve numenler alanı, gerçekte olduğu gibi dünya olarak iki alana ayrıldığı yolundaki kuramını Saf Aklın Eleştirisi adlı ünlü eserinde açıkladı. Bu söylem kulağa Platon'a gönderme yapan başka bir dipnot gibi geliyor. Kant, nesnelerin belirli özel bir biçimde olduklarını, ancak bizim bütün bilebildiğimizin görünümler olduğunu savunuyordu. İster atomlara, kayalara veya ilişkilere, ister toplumlara bakıyor olun, şeyleri birçok biçimde görebilirsiniz. Örneğin pencerenizden bir ağaca bakın, şimdi aynı şeyi gece yarısı yapın. Yağmurlu bir gün bakmayı deneyin, sonra ona bir kızılötesi cihazla bakın. Ağacın bir yarasaya, bir file veya renk körü birine nasıl görüneceğini bir düşünün. Ağaç gerçekten neye benziyor? Bu biçimlerden birine mi, hiçbirine mi? Kant olsa bütün mümkün biçimlerin toplamı artı numen biçim olarak bütün algılanamaz biçimlere benzediğini iddia ederdi. Nesnenin kendisi, yani gerçekten olduğu biçimiyle nesne, böylece herhangi özel bir görüngüsel betimlemenin olabileceğinden çok daha zengin, daha derin ve daha tamdır. Mantığımız bize sadece görüngüler dünyası hakkında bilgi verebilir. Mantık bize yine de nesnenin kendisine dair hiçbir şey öğretmez. O bize ancak mümkün deneyim alanında kendisinin tam ve en yüksek faydasını gösterir. Fakat şimdiki durumda makul anlamda arzu edilebilecek olan da bundan ibarettir ve bundan hoşnut kalmamız için yeterli sebep mevcuttur. Immanuel Kant. Felsefi danışmanlıkta şimdiki algılama biçimimizin şeyleri görmenin sadece bir yolu olduğunu ve ne kadar çok bakış açısı inceleyebilirsek kavrayışımızın da o kadar iyileşeceğini akılda tutmak önemlidir. Kant'ın eseri bizi kategori veya yargının nesneyi mi yoksa nesneye bizim bakış tarzımızı mı yansıttığını bilmek zor olduğu için kategoriler belirlemek ve yargılara varmak konusunda da uyarmaktadır. Biz nesneleri oldukları gibi görmüyoruz, onları kendi olduğumuz gibi görüyoruz diye yazarken Anais Nin bu fikri özetliyordu. Felsefi danışmanlıkta Kant'ın etik kuramı da önemlidir. Kant, eylemlerin doğruluğunun ve yanlışlığının sonuçlarının iyiliğine veya kötülüğüne bağlı olduğunu savunan teleolojik veya erekçi etik akımının karşıtı olan deontolojik, yani kuralcı, düşünce ekolüne bağlıydı. Erekçilere göre Robin Hood temel olarak amaçları fakirlere vermek, araçlarını zenginlerden çalmak haklı çıkardığı için bir kahramandır. Öte yandan Kant gibi deontolojik düşünce akımına bağlı olanlara göre ise kural kuraldır, çalmak suçtur. Kuralcılar karısının ve çocuklarının açlığına hiç bakmaksızın Sefiller romanının kahramanı Jean Valjean'ı hapse atarlardı. Deontolojik ekolün gücü, eğer doğru yolu bulmaya çabalıyorsanız, elinizde başvurabileceğiniz ister İncil, Kur'an veya İzcil'in el kitabı olsun, ister kendi kişisel el yazmanız olsun, bir kural kitabı bulunmasındadır. Çoğunlukla temel kurallar konusunda anlaşmak zor değildir. Buradaki sakınca ise belli bir kurallar kümesiyle birlikte daima öldürmeyeceksin emrine karşın ölüm cezasını ve nefsi müdafaa durumunda öldürmenin geniş ölçüde kabul görmesinde olduğu gibi istisnalar bulunması ve istisnalar konusunda anlaşmanın asla kolay olmamasındadır. Öte yandan erekçi etikte sonucu görene kadar neyin doğru neyin yanlış olduğunu asla bilemezsiniz ve bu da önceden planlamayı zorlaştırır. Bu tür bir bakışın gücü ise esnekliği ve açık fikirliliğidir. Bir düzeyde ne tür bir etik sisteme sahip olduklarını ve hangi sistemi takdir ettiklerini tanımlamaları bireyler açısından yararlıdır. Kant deontoloji yanlısı birisi için olağan olmayan bir kural daha ekleyerek işi bir adım öteye götürdü. O, kararlarımızı ahlaki ve etik doğrulukları bakımından sınayabileceğimize ve sınamamız gerektiğine inanıyordu ve bunu yapmamıza yardımcı olmak için kesin buyruk adını verdiği bir düşünce deneyi tasarladı. Herhangi bir hareket yolu üzerine düşünürken kendi kendinize, herkesin benim yerimde olsa aynı şeyi yapmasını ister miydim diye sorun. Eğer yanıtınız evet ise doğru yoldasınız demektir. Yanıtınız hayır ise bunu kendiniz de yapmayın. Örneğin yalan söylemenin yararınıza olabileceği bir durumu kolayca hayal edebilirsiniz. Ancak herkesin yalan söylemesini istemezsiniz. Bu yüzden siz de yalan söylememelisiniz. Hiçbir zaman davranış tarzımın evrensel bir kural olmasını isteyebileceğimden başka türlü davranmamalıyım. Immanuel Kant. Yeni eski ekolü. Avrupa felsefi düşüncenin kaynağı olmayı sürdürürken genç Amerika'da Atlas Okyanusu'nun ötesinde olup bitenden alabildiğine etkilenmekteydi. Amerikan Anayasası'nın iki kurucusu Benjamin Franklin ve Thomas Jefferson'ın kendileri deneysel filozoflar ya da erken Amerikan ruhuna daha uygun kaba bir deyim kullanmak gerekirse onlar deneysel düşünürlerdi. Mucit doğa bilimci ve tür koleksiyoncusu olan bu kurucu atalarımız deneyici felsefe geleneğini takip ettiler. Meslektaşları John Adams ve Thomas Paine gibi onlar aynı zamanda akılcılardan mantığın gücüne yönelik bir eğilim ve hümanistlerden ahlaki eşitlik ve bireysel başarının yüceltilmesini de miras aldılar. Bu konuda Amerikan Anayasası'ndan daha iyi bir kanıt düşünemiyorum. Amerika'nın kuruluşu o zamandan beri benzerleri görülmeyen bir grup felsefe pratisyeni olan yaratıcılarının felsefi coşkularına çok şey borçludur. Romantik düşünürler. Kesin ve hızlı bilgi üzerinde yoğunlaşan bunca dikkat 19. yüzyıl romantik devrimini teşvik etti. Deneycilik düşüncesi bize daha iyi araçlar, akılcılıkla daha iyi teoriler sağladı. Bunun sonucunda bilim ve mühendislik alanında ortaya çıkan ilerleme dünyaya daha önce örneği görülmemiş bir teknolojik gelişme getirdi. Fakat romantikler bilimsel ve sanayi devrimlerinde deneyciliğin ve akılcılığın en kötü yanlarını gördüler. Bütün bu ilerlemenin insanlık adına olmasına karşın romantikler bu soylu amaçların çoğu kez bir sömürü denizinde kaybolduğunu gördüler. Çevrelerine bakan romantikler silahlar geliştikçe daha korkunçlaşan savaşlar, her yanda yayılan kölecilik ve maden ocaklarıyla fabrikalarda acımasızca çalıştırılan kadınlar ve çocuklar yüzünden atalarının işleri düzelteceklerine daha da kötüleştirdiklerini gördüler. Romantik felsefe maddeciliğe, toplumun mekanikleşmesine ve insanların bir makinenin dişlisi olduğu görüşüne tepki olarak gelişti. Romantikler dikkatlerini her bireyin benzersizliği, ruhsallığın önemi ve sanatın gücü üzerinde topladılar. Onlar doğayı uygarlığa ve duyguya akla üstün saydılar. 18. yüzyılda yaşamasına karşın Russo romantiklerin ilk örneğiydi. Onun soylu vahşi fikri, doğal durumumuza kalsak daha fazla kendimiz olacağımız ve uygarlığın yozlaştırıcı olduğu düşüncesi, ardından gelenlerin çoğunu esinledi. Almanya'da romantizmin Hegel'in başını çektiği ve idealizm denilen başka bir biçimi ortaya çıktı. Romantizm İngiltere'de filozoftan çok Byron, Shelley, Keats, Wordsworth, Browning gibi şairler üretti. Fakat itici güç aynıydı. İçimden akan insan ruhunu doğa narin eseriyle birleştirdi. Ve insanın insandan yarattığını düşünmek yüreğimi acılarla ezdi. William Wordsworth. Fikirlerinin çoğu çocuksu olduğu için ve kendisi de bunlara uygun yaşamadığı için ben Jean-Jacques Rousseau'nun büyük bir hayranı değilim. Rousseau insanın doğal olarak iyi olduğuna ve sadece kurumların onu kötüleştirdiğine inanırdı. Bu fikir Hobbes'un devlet yönetiminin bulunmadığı bir yaşamı, yapayalnız, fakir, çirkin, merhametsiz ve kısa olarak niteleyen görüşünün tam tersidir. Ben gerçeğin bu ikisinin arasında bir yerde olduğuna inanıyorum. İnsanların bencil olduklarına kuşku yoktur ve ket vurulmadığında bu unsur aşırı bir noktaya varabilir. Ancak genellikle toplumda iyiliğin unsurları da mevcuttur. Cömert, dürüst ve adil olabiliriz. Çoğu insanın her iki yönden herhangi birinde eğitilmeye müsait olduğu fikri, Aristo ve Konfüçyüs'ün katılacakları bir düşüncedir. Doğa ile eğitim arasındaki bu tartışma hiçbir zaman tam olarak çözülmeyebilir. Ancak yetiştirme tarzının doğanın sağladığı teller üzerinde oldukça ince işlenmiş nameler çaldığı da apaçıktır. Amerikalılar bu tür rekabet numaralarına bayılırlar. Rousseau Hobbes'a karşı, demokratlar cumhuriyetçilere karşı, dırdırcı anneler onlardan nefret eden kızlarına karşı. Ancak bu şekilde hiçbir şeyin çözüldüğü görülmemiştir. Çekişmelerden gerçeklerin ortaya çıkacağını düşünürüz ama çoğu kez sonuç kafa karışıklığından ibarettir. Çatışmalar dikkatimizi önemli fikirlere çektikleri için iyidir ama dünya siyah beyaz değildir. Hegel'in diyalektik fikri girişim hedeflerini siyah beyaz düşünüşün ötesine geçirmeye yarar. Hegel çatışma halinde bir tez ve antitez sunulması ve ardından bunların bir sentez aracılığıyla uzlaştırılması gerektiğine inanırdı. Sentez ikisinden de daha iyi bir yere varmak için her iki bakış açısındaki yanlışları ve doğruları görmeyi gerektirir. Bunun çok basit olduğunu düşünmenizi istemem. Çünkü Hegel nihai senteze, mutlak fikre veya gerçeğe ulaşana kadar varılan her sentezin de yeni bir tez olarak önerilmesi, bir antitezle karşılaştırılması ve bunlardan sonsuza dek yeniden bir sentez üretilmesi gerektiğini düşünürdü. Sonsuzluğa karışmak istemeseniz bile bu türden bir sürekli inceltme işlemi kendi kişisel hayat felsefenize yararlı bir yaklaşımdır. Hegel'in felsefi danışmanlığa miraslarından biri de aşma fikridir. Aşmak hem reddetmek hem de korumak demektir. Kişiliğiniz ortak merkezli bir dizi çember gibidir. En içte kişisel varlığınız vardır ve daha sonra aileniz, sonra sosyal çevreniz, sonra kendi kasaba veya kentiniz, sonra eyaletiniz, sonra ülkeniz, sonra gezegeniniz vesaire gelir. Eylemleriniz her düzeyin kapsanmasını veya dışlanmasını teşvik eder. Eğer sosyal çevrenize hizmet ediyorsanız, ailenize de hizmet ediyorsunuzdur ve böylece bu düzeyi kapsamayı sürdürmüşsünüzdür. Ailenizi aşmış ama hem onlara hem kendinize hizmet etmişsinizdir. Benzer şekilde ülkenize hizmet ettiğiniz zaman kentinizi aşarsınız ve insanlığa hizmet ettiğinizde de ülkenizi aşarsınız. Yararcı düşünürler. 19. yüzyılda sanayi devriminin başarısızlığa uğradığı inancından yararcılık düşüncesi doğdu. Bilim ve teknolojinin getirdiği muazzam nesne ilerlemeler göz ardı edilememekle beraber, yararcılar çoğu insanın yaşam kalitesini iyileştirmediği için sanayi devriminin başarısızlığa uğradığını savunuyorlardı. Yararcı düşünürlerin yapacakları bir toplantıda dağıtılacak hatıra tişörtlerin üzerine herhalde en çok sayıda insan için en büyük mutluluk ibaresi yazılı olurdu. Bu deyiş kadınları, Yahudileri, Katolikleri, muhalifleri ve diğer sosyal istenmeyenleri kabul eden ilk İngiliz üniversitesi olan University College London'ın kurucusu Jeremy Bentham'a aittir. Bu okulun beni de kabul ettiğini ve lisansüstü eğitimimi orada tamamladığımı söylemekten gurur duyuyorum. Bu okulun fırsat eşitliği siyasası, yararcı felsefenin sosyal adalet vaadinin doğal bir sonucuydu. Yararcılara göre mutluluk bireysel bir hal olmayıp adil ve yararlı bir toplumsal yapının mümkün kıldığı bir durumdu. İdeal toplumu onlar tepedeki minicik bir varlıklı üyeler grubunun muazzam bir yoksullar tabanı tarafından desteklediği bir piramitten çok geniş ve zengin bir orta bölümü olan bir oval olarak tasavvur ettiler. Her ne kadar taraftarlarının kafalarındaki esas şey bu olsa da yararcılık, sosyal politika konusunda düşünmenin yararlı bir yolu olmaktan çok daha fazla bir şeydir. Yararcılık bir aile içinde veya küçük bir topluluk içinde ya da bir grup arkadaş arasında yaşamak açısından da öğreticidir ve felsefi danışmanlıkta öne çıkması bu nedenledir. Doğa insanlığı iki mutlak efendinin emrine vermiştir, acı ve haz. Hem ne yapacağımızı kararlaştıran hem de ne yapmamız gerektiğine işaret eden sadece bunlardır. Jeremy Bentham. Yararcılık felsefesine yol gösteren ışık John Stuart Mill'dir. Önce Bentham'ın takipçisi iken sonunda kendi katkılarıyla onu geride bıraktı.